Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1-20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Hordad 1400, Hicri Kameri 1 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 12 Haziran 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt Kerimesi Hazreti Masum Esselamullah Aleyha'nın veladet gününü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, ilim ve fazilet kadını Hazreti Masum Esselamullah Aleyha, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve ayetlerin hikayesini dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Biden yönetimini başarısız azami baskı politikasını sürdürmekle eleştirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki oy hakkı geri verildi. Nablus'taki protestolarda bir Filistinli şehit oldu, 110 Filistinli yaralandı. Yemen'in güneyinde meydana gelen patlamada onlarca kişi öldü ve yaralandı. Uluslararası Enerji Ajansı 2022'de petrole talebin artacağını bildirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 1442, Miladi 12 Haziran 2021, Ehl-i Beyt İmamlarının 7. halkası Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma Masumi Salamullah Aleyha'nın kutlu veladet günüdür. Ehl-i Beyt Kerimesi Hazreti Masum Esselamullah Aleyha Hicri Kameri 1 Zilkade 173 yılında Medine'de dünyaya geldi. İran takviminde bugün Kızlar Günü olarak kayda geçmiştir. Bu yüzden İslami İran'ın dört bir yanında çeşitli kutlama törenleri düzenleniyor. İran halkı geçen senelerde Hazreti Masum Esselamullah Aleyha'nın Kum kentindeki Mutahhar Türbesi'nde ve diğer dini mekanlarda kutlama törenleri düzenlerken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kutlama törenleri sadece büyüklerin evdeki kızlarına hediye almakla sınırlı kalıyor. Bu arada bugünden itibaren Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 11 Zilkade tarihinde mübarek veladetine kadar devam eden Keramet 10 günü başlıyor. Erip çalışanlarla olarak Hazreti Masum Esselamullah Aleyha'nın mübarek veladetini tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik ediyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Biden yönetimini başarısız azami baskı politikasını sürdürmekle eleştirdi ve İran halkına karşı ekonomik terörizmin durdurulmasını Amerika için büyük bir sınav olarak nitelendirdi. İran'a göre örgütün Cuma günü Güvenlik Konseyi'nin yıllık raporunu gözden geçirmek üzere düzenlenen genel kurul toplantısında Mecid Tahtirevanchi, İran'ın 2020'de Batı Asya'daki bazı gelişmeler ve Güvenlik Konseyi ile ilgili tedbirler konusundaki tutumunu açıkladı. Tahtirevanchi, 2020'nin ilk günlerinde Amerika'nın bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından emredilen bir terör eylemiyle General Kasım Süleyman'ın da aralarında bulunduğu terörle mücadele bölgeleri kahramanlarının birçoğunu şehit ettiğini, birkaç gün sonra da Amerikan Başkanı'nın İran'ın kültürel mekanları dahil olmak üzere 52 yerine saldırı tehdidinde bulunduğunu, buna rağmen Güvenlik Konseyi'nin tam bir ölümcül sessizliğe girdiğini bildirdi. İranlı yetkili konuşmasında ayrıca şöyle dedi: "Elbette aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri İran'a silah ambargosu uygulama için karar taslağı sunduğunda Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi bunu reddetti." İranlı yetkili mevcut Amerikan yönetiminin nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini değiştirme iddiasının sadece lafta kaldığını, pratikte İran'a karşı Amerika'nın maksimum baskı siyasetini devam ettirdiğini belirterek, Bu da İran'ın mali kaynaklarını yurt dışında bile kullanmasını engelliyor. Hatta İran ihtiyaç duyduğu ilaçların alımı için bile kendi mal varlığını kullanamıyor dedi. Tahtirevançı Filistin'e yönelik işgalin devamını Gazze'deki insanlık dışı ablukaya ve terör rejimi İsrail'in Gazze şehrine yönelik 12 günlük son savaşına da değinerek Güvenlik Konseyi'nin Amerika'nın Suriye'nin bazı bölgelerini işgaline kayıtsız kalmasını ve işgalciler tarafından Yemen'de gerçekleştirilen cinayetleri ve yıkımı önlemedeki başarısızlığını sert dille eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Biden'in yaptırımları etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak Trump'ın maksimum yenilgisini durdurması gerektiğini bildiren tweet attı. İran'a göre Hatipzade attığı tweette şunları yazdı. Yaptırım listesinden bazı isimlerin geçici olarak çıkarılması ne nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili ne de bir iyi niyet mesajı olarak görülüyor. Özellikle de yenilmiş bir ekonomik terörizmi eşlik ediyorsa. Hatipzade, Biden, Trump'ın ayak izlerini takip etmek yerine yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak maksimum başarısızlığı durdurmalı dedi. Joe Biden hükümeti, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia ediyor. Washington yetkilileri maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca kabul ettiler. Ancak şimdiye kadar anlaşmaya geri dönmek için gerekli adımları atmayı reddederek nükleer anlaşmayı canlandırmak için 5 turluk yoğun görüşmeler şimdiye kadar başarısız oldu.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançı, İran'ın Birleşmiş Milletler'deki oy hakkının geri verildiğini bildirdi. Tahtirevançı, Twitter hesabının yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. Tahtirevançı, Amerika'nın yasa dışı yaptırımları İran halkını sadece ilaçtan mahrum bırakmadı. İran'ın Birleşmiş Milletler'e olan taahhütlerini de engelledi. Birleşmiş Milletler 6 ay çalışma sonrası bugün bütçenin alındığını onayladı. Gayri insani tüm ablukalar kaldırılmalıdır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği yazıda İran dahil birkaç ülkenin aidatlarını ödemediğini bildirmişti. İran daha önce Amerikan ambargolarının para intikali konusunda sorunlar çıkardığını bildirmiş, oy hakkının alınmaması gerektiğini belirtmişti.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı İran ve 4+1 grubu temsilcilerin katılımıyla bugün düzenlenecek. İran'a göre Ortak Komisyon toplantısı bugün İran ve 4+1 grubunun temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılacak. Toplantıya Avrupa Dış Siyaset Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora başkanlık edecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı de İran heyetine başkanlık edecek. Katılımcıların Amerika'nın nükleer anlaşmayı muhtemel dönüşü konusunda istişarelere devam etmeleri ve bu anlaşmanın tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaları bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti daha önce yaptığı birçok açıklamada Amerika'nın uygulamada İran'a karşı tüm yaptırımları kaldırması durumunda taahhütlerine geri döneceğini bildirmiştir.
İran tarım makine ve hizmetleri ile ilgili üretim yetenekleri 14. Bakü Uluslararası Tarım Fuarı'nda sergilendi. İran'a göre 14. Uluslararası Tarım Fuarı ve 26. Bakü Uluslararası Gıda Fuarı Perşembe günü Bakü Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım makineleri üretiminde faaliyet gösteren birkaç İranlı şirkette dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 240 şirkette başladı. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, söz konusu uluslararası fuara katılan İranlı firmaların standartlarını ziyaret ederken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihracatının en önemli sektörlerinden birinin de tarım ürünleri ve teçhizatları olduğunu söyledi. İran'ın Bakü Büyükelçisi, tarım sektörüne faaliyet gösteren İran şirketlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti pazarında tanınmasına değinerek, İran şirketleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarında faaliyetlerine başlamakta ilgilenmektedir. Ve bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği onları desteklemektedir dedi.
AFC web sitesi ve FIFA Twitter sayfasından İran'ın Kamboçya karşısındaki zaferiyle ilgili dikkat çekici cümlelere yer verildi. İrna'ya göre İran milli futbol takımı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ön eleme turundaki 7. maçında Kamboçya'yı 10-0'lık bir skorla mağlup etmeyi başardı. Asya Futbol Konfederasyonu İran'ın zaferiyle ilgili olarak internet sitesinden şunları yazdı. İran milli futbol takımı Kamboçya'yı 10-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. İran geçici olarak 15 puanla 3. grubun ilk sırasında. FIFA'nın resmi Twitter hesabı da İran'ın zaferiyle ilgili olarak şunları yazdı. İran Kamboçya'yı 10 golle yendi. Böylece yükselme umutları canlı kaldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere 14 Haziran'da Bakü'ye gidecek. Erdoğan'ın ziyaretinde Fuzuli ve Şuşa şehirlerinde ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki tartışmalı sınır sorunlarını diyalog yoluyla çözme niyetini açıklamıştı. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşen Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan savunma yeteneklerini arttırmak için Türkiye ile askeri işbirliğini daha da ilerletiyor demişti. Son aylarda Türkiye askeri tatbikatları, askeri işbirliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah satışları artış kaydetti.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK, KCK'nın kontrolündeki Mahmur kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Salih Cizre Kod adlı Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT tarafından bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a yönelik operasyon düzenlendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Cizre Kod adlı Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Salman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK-KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri geçen Mayıs ayında düzenlediği operasyonda PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve terörden aranan listesinde kırmızı kategoride bulunan Sofi Nurettin Kod adlı Halef el-Muhammedi etkisiz hale getirmişti. Türkiye'nin PKK ile mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye topraklarına yönelik operasyonları bu ülkelerin yönetimlerince kınanıyor.
Brezilya, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve Gabon 2022-2023 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak görev yapacak. 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılan seçimde Latin Amerika ve Karayipler grubundan Brezilya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Afrika grubunda Gana ve Gabon birer koltuk kazanırken Asya Pasifik grubundan Birleşik Arap Emirlikleri konsey üyesi oldu. Doğu Avrupa grubundan ise Arnavutluk konseyi 2 yıllara geçici üye olarak seçildi. Söz konusu 5 ülke 1 Ocak 2022'den itibaren Güvenlik Konseyi'nde 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak. Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise Birleşmiş Milletler'in 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için genel kuruluna seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı ülkede yaklaşık 33 milyon kişinin aşılandığını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Sağlık Bakanlığı ülkede bugüne kadar 32.791.881 doz korona aşısının enjekte edildiğini duyurdu. Bakanlığın yayınladığı rapora göre ilk doz 19.216.113 kişiye, ikinci doz aşı ise 13.575.768 kişiye enjekte edildi. Türkiye'de şimdiye kadar 5.313.098 kişiye COVID-19 bulaştı. Virüs nedeniyle 48.524 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Cumartesi gününden itibaren aşılarını olabilirler açıklamasında bulundu.
Filistinli Kızılay'ı terör rejimi İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale sonucu bir Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini, 110 Filistinli'nin de yaralandığını açıkladı. İşgal güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybeden çocuğun 15 yaşında olduğu ve Beltad'da bir aydan kısa süre içinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen 3. Filistinli olduğu bildirildi.
Siyonist rejim İsrail'de İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, işgal makamları arasında çatlaklara neden olan bayrak yürüyüşünün polisin resmi onayı doğrultusunda Kudüs'teki İslami mahallelerden geçmek suretiyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Söz konusu gazete, bayrak yürüyüşünün İsrail bayrakları ve dini ritüeller eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Babel Amud kapısından başlayarak aynı şekilde Kudüs surlarında bulunan El Halil kapısı ve ardından Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak duvarına doğru ilerleyeceğine dikkat çekti.
Yemen yerel kaynakları Yemen'in güneyinde yer alan Ebyen eyaletinde Zencebar şehrinin merkezinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettiğini bildirdi. Söz konusu hadisede 8 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yemen'in güneyindeki illerdeki güvenlik durumu Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin kontrolü ele geçirmesine bu yana kesin bir şekilde vahim hal aldı.
Fast food zinciri McDonald's sistemlerinin siber saldırıya uğradığını, müşterilerin ve personelin verilerinin etkilendiğini duyurdu. The Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre McDonald's, Amerika, Tayvan ve Güney Kore'de çalışan sistemlerinin hacklendiğini duyurdu. Araştırmaya göre McDonald's müşterilerinin kişisel bilgilerine yalnızca Güney Kore ve Tayvan'da erişilebiliyor ve şirket bu durumlarda düzenleyicileri ve müşterileri bilgilendirmek için yeni adımlar atacağı bildirildi.
Ve son haberimiz, Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel petrol talebi bu yıl günde ortalama 5.4 milyon varil ve gelecek yılda günde ortalama 3.1 milyon varil artışla pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılı sonunda ulaşacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ali Halife'ye yönelik eleştirilerin yoğunlaşması konusunda. Bahreyn'de bir başka siyasi tutuklunun şehit düşmesiyle Ali Halife rejiminin siyasi tutuklulara yönelik tavırları hususundaki eleştiriler de yoğunlaştı. Bu bağlamda Bahreynli siyasi aktivist Hüseyin Berekat, Ali Halife rejiminin hapishanelerinde şehit düştü. Bahreyn İçişleri Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Hüseyin Berekat'ın koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldıktan 48 saat sonra hayatını kaybettiğini iddia etti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, siyasi tutukluya uygulanan koronavirüs aşısının ismini bile vermedi. Hüseyin Berekat'ın şehadet haberi ise Ali Halife'nin siyasi tutuklulara karşı sergilediği şiddete yönelik eleştiriler ve protestoları tırmandırdı. Bahreyn'de halkın hareketlenmesi ve protesto gösterileri düzenlemesinden beri Ali Halife rejimi, siyasi ve sosyal aktivistler, ayrıca protesto gösterilerine katılan vatandaşları tutuklama ve hapse atma sürecini başlatmıştır. Bahreynli makamlar şimdiye dek ülkede siyasi ve düşünce tutuklularının sayısı hakkında bilgi vermedi. Ancak İslami Vefak Cemiyeti gibi Bahreynli siyasi partilerin gayri resmi verilerine göre yaklaşık 5000 Bahreynli siyasi, hukuki ve düşünceye dayalı faaliyetlerden dolayı hapse atılmışlardır. Bahreyn'deki siyasi tutukluların durumu hususunda birkaç noktaya değinmek yerinde olacaktır. Birinci önemli nokta, Bahreynli siyasi tutukluların birçoğunun hukuki süreci geride bırakmadan, iddianameleri okunmadan uzun süreli hükümler giymişlerdir. Şehit düşen Hüseyin Berekat da Ali Halife rejimi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan biriydi. Bahreynli vatandaşların tutuklanması ve hapse atılmasının temel nedeni onların Ali Halife'yi eleştirmesi ve yönetime karşı barışçıl gösterilere katılmalarıdır. Ali Halife rejimi, Bahreyn ile Siyonist rejim İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı çıkanları bile hapse atarak ağır hükümlerle cezalandırmıştır.
İkinci önemli nokta ise Bahreyn rejimindeki siyasi tutukluların farklı şekillerde işkenceye tabi tutulmalarıdır. Hasta olan tutuklular bile Bahreyn rejimi tarafından ölüme terk ediliyor ve sağlıkları hiçe sayılıyor. Hapishanelerin sağlık durumunu eleştirenler de birdenbire ortadan kayboluyor ve kaçırılıyor. Bahreyn rejimi genel olarak düşünce ve inançlarından dolayı hapse atılanlara ağır baskı altında tutarak onlara karşı hasmane eylemlerde bulunuyor. Son dönemde ise kalabalık Bahreyn cezaevlerinde sağlık protokollerine uyulmadığı biliniyordu. Ancak koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının ardından sağlık durumu tam bir krize dönüştü. Bahreyn'in 14 Şubat devrim hareketi de 10 Haziran günü Bahreyn rejiminin bu ülkenin cezaevlerinde koronavirüsün yayılmasına karşı ihmalkarlığı yüzünden Hüseyin Berekat'ın şehit olduğunu belirterek bu hasmane girişimi kınadı. Üçüncü önemli nokta, Bahreyn rejim güvenlik güçlerine şimdiye dek defalarca siyasi tutuklara saldırmasıdır. Bu bağlamda 17 Nisan günü Cao hapishanesindeki saldırılar geniş çaplı tepkilere yol açtı. Güvenlik güçlerinin Cao hapishanesinde siyasi tutuklara saldırması Bahreyn içinde ve dışında ciddi kaygılara yol açtı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Bahreyn'in Cao hapishanesinde protestocuların oturma eylemini sonlandırmak için polis güçlerinin orantısız ve gerekli güç kullanımından üzgün olduğunu açıkladı. Son nokta ise insan hakları iddiacıları ve de Güvenlik Konseyi'nin Bahreyn rejimine sergilediği büyük şiddete karşı resmi olarak pasif kalmasıdır. Bu bağlamda uluslararası insan hakları örgütleri sadece kınama bildirisi yayınlamakla yetinmişlerdir. Bu durum ise Bahreyn rejiminin siyasi tutuklara karşı şiddetin dozunu arttırmasında önemli teşvik edici bir faktör haline gelmiştir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği'nin Britanya'yı yaptırımlar ile tehdit etmesi etrafında. Londra'nın Kuzey İrlanda protokolünü uygulamak doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmemesinin ardından Avrupa Birliği ile arasındaki gerilimler arttı. Bu çerçevede Avrupa Birliği, İngiltere ile bu alanda anlaşmaya varmaması durumunda Londra'yı yaptırım uygulamakla tehdit etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit anlaşmasında Avrupa Birliği'nin çözüm bulmak için başvurabileceği seçeneklerin olduğuna işaretle, bu seçenekler arasında İngiltere'ye ekonomik yaptırımlara ve bu ülkeden ithal edilen ürünlerin cezalı tarifelere çarptırılmasına yol açabilecek ticari anlaşmazlıkların tahkime götürülmesi yer alıyor dedi. 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması için yapılan referandumun olumlu sonuçlanması ardından Londra Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlatmış ve birlik ile yapılan çeşitli müzakerelerin ardından Mart 2017'de birlikten resmi ayrılmayı başlatmış ve Avrupa Birliği ile yapılan birkaç müzakereden sonra 31 Ocak 2020'de resmen Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmi olarak çekilmesiyle iki taraf arasında yeni bir ticari ilişki süreci başladı. İki tarafın arasındaki anlaşmayı zorlaştıran durum ise Kuzey İrlanda'nın sınırları meselesidir. İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası Kuzey İrlanda Cumhuriyeti ve İrlanda Cumhuriyeti sınırları noktasında sınır komşusu haline gelmişlerdir. Kuzey İrlanda Birleşik Krallığın bir parçasıdır ve İrlanda Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesidir. Londra-Brüksel anlaşmazlığın önemli bir bölümünü bu ortak sınırın statüsüne ilişkin müzakereler oluşturmaktadır. Aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, Kuzey İrlanda'yı bir yandan İngiliz siyasi topraklarında, diğer yandan Avrupa ekonomik düzenlemelerine tabi olacak şekilde özel bir konuma getirmiştir.
Bu durum son aylarda Avrupa Birliği ile İngiltere arasında artan gerilime yol açtı. Tercihli ticaret sözleşmesine göre İngiltere, Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleri arasında ürünlerin aktarılmasına ilişkin bazı gümrük denetimleri yapma sözü verdi, ancak denetimleri erteledi. Brüksel ise İngiltere'nin ikili Brexit anlaşmasını ihlal ettiğine inanıyor. Ancak İngiltere, Kuzey İrlanda'daki gümrük denetimlerin başlamasını erteleme amacının şirketlere Brexit sonrası dönemde yeni düzenlemelere uymalar için daha fazla zaman vermek olduğunu ileri sürdü. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki gerilimler ve tabii ki İrlanda'daki memnuniyetsizlikte artmış görünüyor. Son dönemde Kuzey İrlanda'da iş sahipleriyle görüşmek üzere bölgeye giden Brexit baş müzakerecilerinden Lord Frost yaptığı uyarıda bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde Kuzey İrlanda'daki cumhuriyetçiler ile monarşistlerin arasındaki barışa baltalanacak ve Kuzey İrlanda tehlikeye düşecektir dedi. İktisadi raporlara göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından ülkenin finansal piyasaları ciddi şekilde etkilendi. Çoğu iş insanı birçok zorlukla karşılaştı. Bu durum İrlanda'da temel tarihsel ihtilaflar sebebiyle daha da derinleşti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin tamamının Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Anlaşması'nın İrlanda'da barış ve istikrarı sağlamak ve Avrupa Birliği'nin tek parça piyasasının bütünlüğünü korumak için mümkün olan tek çözüm olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyleyerek Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki gerilimlerin temel nedeninin Kuzey İrlanda ile anlaşma sorunu değil Brexit anlaşmasının ta kendisi olduğunu söyledi. Görünen o ki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve ihtilafların tırmanması özellikle mevcut ekonomik durum ve siyasi gelişmeler göz önüne alındığında bağımsızlık külleri altındaki ateşi tekrar alevlendirmiştir. İşte Londra ve Brüksel arasındaki anlaşmazlığın tırmanması başta İngiltere olmak üzere her iki taraf için de ciddi bir tehdit sayılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Hurdat 1400, Hicri Kameri 1 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 12 Haziran 2021 Cumartesi. ...1269 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 173'te bir rivayete göre İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinden ve İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın değerli kızı Hazreti Fatıma Masuma selamullahi aleyha dünyaya geldi. Hazreti Masuma selamullahi aleyha güçlü öğretmen ve züht ve takva örneğiydi. O hazret değerli kardeşi İmam Rıza aleyhisselamı ziyaret etmek için İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'a gitti. Gittikleri bir sırada hastalandı ve Kum kentinde 17 gün kaldıktan sonra Hicri Kameri 201'de vefat etti. Hazreti Masuma selamullahi aleyha'nın Pak türbesinin bulunduğu Kum kentindeki mekan çeşitli halk kesimlerinin ziyaretgahı sayılır. 28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordat 1372'de İran'ın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb kentindeki büyükelçiliği çalışanlarından İranlı diplomat Resul Muntazeri İran'dan Bosna Hersek'te Sırpların ırkçılık girişimlerini kurban giden Müslümanlara yardım ulaştırılması görevini yerine getirdiği bir sırada Hırvat milislerce şehit düştü. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordat 1395'te İnkılap ve Kutsal Savunma döneminin meşhur ve kalıcı eserlerinin yazarı ve İran İslam İnkılabı'nın şiir babası Hamid Sebzevari vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te Sebzevar kentinde dünyaya gelen Sebzevari 14 yaşında şiir yazmaya başladı ve bu şiirlerini sosyal içerikli ve 1320 yılında müttefiklerin İran'a girmeleri ve iktisadi sorunlarla ilgili şiirlerin yazıldığı Feryadname adlı defterinde yazdı. Sebzevari'nin şiirlerinin bir kısmı Şah dönemindeki kapalı ortamda yazdığı ve Şah'a karşı yazdığı şiirlerdir ve diğer kısmı da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İnkılabın mesajları ve İslami asil inançlar ve değerler ile ilgili şiirlerdir. ...61 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordat 1339'da İranlı önde gelen bilim adamı ve alim Mirza Muhammed Hüseyin Fazıl Tuni Tahran'da vefat etti. Hicri Şemsi 1257'de İran'ın kuzeydoğusundaki Firdevs kentinde dünyaya gelen Tuni eğitimi sırasında kendi dönemindeki önde gelen alimlerden özellikle Edip Nişaburi'den feyizler aldı. Fazıl Tuni fıkıh, fıkıh usulü, hikmet, irfan, matematik, nücum ve Arap edebiyatında geniş bilgilere sahipti ve sonraları Tahran Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde üstadlık makamına ulaştı ve Fars ve Arap edebiyatı ve felsefe dallarında ders vermeye başladı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Hordat 1369'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Ali Meşkat 89 yaşında vefat etti. İsfahan'daki dini ilimler havzasında dini dersleri öğrendikten sonra Kum'a giden Meşkat, Ayetullah Abdülkerim Hayri Yezdi, Seyyid Muhammed Hüccet Kukemeri ve Seyyid Muhammed Taki Ansari gibi önde gelen alimlerden feyizler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve fazilet kadını Hazreti Masume Selamullah Aleyha.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 1440 Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın mübarek viladet yıl dönümüdür.
Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tebriklerimizi iletirken sizleri bu kutlu doğum günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Ey aklın kızı, dinin kız kardeşi, sen izzet ve şeref cevherisin, ismet seninle
gezer her daim. Ey yanında ilim ve amel bulunan, sen ey insanlık tacının cevheri, ey hatemiyetin kutlu mührü. Şeytan kum deyince kalkmıştı, sonra da senin tahtını kuma koymuşlardı. Cennet oldu burası, Havva'nın mekanı, ilahi namusun yeri işte burası. Senin hareminde akıl mat olur, türbenin toprağıyla can hayat bulur. Burada saklı beden bilsen kimindir, cihanın bedeninde yüce bir candır. Nur saçan bu ay, ışıldayan hilal, kum ile Horasan'dan yansıyan bir ışıktır. İran'ın her yanı nurani ruhlarla doldu. Işık saçan bu iki nura lamba oldu. Bu haremlerden dile artık ne dilersen, cevabı Allah'tan gelir, arştan ve kürsüden. Herkes bir ümitle kapına varır. Vahidi ise onlardan daha muhtaçtır. Esselamu aleyhi Resulillah. Esselamu aleyhi Fatimete ve Khadice. Esselamu aleyki ya bint emiril mu'minin. Esselamu aleyki ya bint el-Hasan vel-Hüseyin.
Hicri Kameri 1 Zilkade 173 tarihinde İmamet Hanedanı'nın tüm dünyaya fazilet, keramet ve erdemlik simgesi olacak bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu muhterem kız çocuğu İmam Kazım aleyhisselam gibi bir baba ve ağabeyi İmam Rıza aleyhisselam gibi yüce insanların yaşadığı bir evde büyüdü. Annesi Necme Hatun, mümin, pak ve layık bir kadındı. Öyle ki Hazreti İmam Rıza aleyhisselam dünyaya geldiğinde Tahire lakabı ile onurlandırıldı. İffet, iman ve takvasıyla tanınan ve İslami ilimlere vakıf olan Hazreti Masume Selamullah Aliha'nın annesi, İslami ilimleri Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın hanımı Hamide'den öğrenmişti. Böylece Hazreti Fatıma, Masume Selamullah Aleyha böyle pak ve mümin bir anne kucağında ve iman yuvasında yetişerek büyüdü ve iffet, ismet, ilim, hikmet pınarında ruhu ve vücudu şekillendi. Anne tarafından soyu İmam Hasan aleyhisselam ve baba tarafından da İmam Hüseyin aleyhisselama dayanıyor. Nitekim o Hazret'in ziyaretnamesinde kendisine hitaben şöyle okuyoruz. Selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in kızı.
Hazreti Masume Selamullah aleyhanın kutlu veladet günü İran İslam Cumhuriyeti takviminde Kızlar Günü olarak adlandırılmıştır. Ehl-i Beyt aşıkları bu münasebetle o Hazretin Kum kentinde bulunan Pak Türbesini, camileri ve dini mekanları ışıklarla süsleyerek bu şerif ve mutahhar hanımın doğum gününü çeşitli dini etkinliklerle kutluyorlar. Bizler de Ehl-i Beyt hanedanı bahçesinin bu nadide çiçeği Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha'nın veladetini kutluyoruz.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Allah'ın bir haremi vardır ve orası Mekke'dir. Resulullah Efendimizin bir haremi vardır, orası da Medine'dir. Müminlerin emirinin bir haremi vardır ve orası Kufe'dir. Ve biz Ehl-i Beyt'in bir haremi vardır ve orası Kum'dur. Başka bir rivayette ise İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kum'da benim çocuklarımdan adı Fatıma binti Musa olan birisi vefat edecek ve onun şefaatiyle tüm şialarımız cennete girecektir. Yine başka bir açıklamada onun ziyaret edilmesi cennetin eş değeri olarak bilinmiştir.
Tüm bu sebeplerden dolayı düşünce ve görüş sahibi büyüklerin de aralarında olan Kum kenti büyükleri önceden böyle kerametli bir hanımın kentlerine geleceğini biliyor ve sabırsızlıkla kentlerine ayak basmasını ve ona hizmet etmeyi bekliyorlardı. Bu hadiselerden anlaşılan bir diğer konu ise Kum kentinin kutsal sayılmasıdır. Zira mutahhar imamların haremi şeklinde söz edilmiştir. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam ve diğer birçok imamdan aktarılan rivayetlerde bu kentin kutsallığı ve şerefine değinilmiştir.
Merhum Ayetullah Meraşi Necefi kendisinin Kum kentine gelişinin sebebini şöyle anlatıyor. Necef'in zahid ve çok ibadet edenlerinden biri olan babam Ağa Seyyid Mahmud Meraşi Necefi, Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı görmek için 40 gece o Hazretin hareminde itikaf ediyor. Bir gece mukaşefe halindeyken Hazreti Ali'yi kendisine Seyyid Mahmud ne istiyorsun buyurduğunu görüyor. Kendisi Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın mezarının nerede olduğunu ziyaret etmek istediğini söyler. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ben o Hazretin vasiyetinin aksine davranıp orayı açıklayamam. Babam, öyleyse ben Hazreti Zehra'yı ziyaret etmek istediğimde ne yapayım diye sorunca Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın celal ve ceberutunu Fatıma Masume Selamullah Aleyha'ya inayet buyurmuştur. Öyleyse Hazreti Fatıma Zehra'nın ziyaretine nail olmak isteyen herkes Hazreti Fatıma Masume'nin ziyaretine gitsin.
Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha özel ve üstün ruhsal ve kişisel özelliklere sahipti ve bu yüzden kendisine Ehl-i Beyt Kerimesi denilirdi. Üstelik bu unvan sadece kendi hazretlerine mahsustu. Bu muazzam şahsiyetin faziletlerini gösteren diğer unvanları ise Muhaddise, Abide, Mikdame ve Masume'dir. Bu pak unvanlar Hazreti Zehra'yı akıllara getiriyor. Fakat Hazreti Masume de sahip olduğu şeref ve iffeti o hazretten miras almıştır. O hazret takvada, dini ilimler ve bilimde, ahlak, haya ve iffete ve insani kemalatta eşsizdi. Günümüzde ise eşsiz faziletleri kazanmada kendini manevi kademelerin en zirvesine taşıyan bir hanım kızı örnek almak daha fazla önem kazanmıştır. Öyle bir hanım ki masum imamlardan üçü sayısız ve hayret verici rivayetlerde o hazretin konumu, faziletleri ve kerametlerini anlatıyorlar.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın faziletleri hakkında şöyle anlatılıyor. Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masume ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden bir grup sorularını Hazreti Masume'ye yazılı olarak sunmakta ve cevaplarını almaktadırlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masume'nin vermiş olduğu cevapları teyit edip onaylar ve Hazreti Masume hakkında şöyle buyurur. Babası ona feda olsun. Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma hakkında söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masume için kullanılmıştır.
Günümüzde Batı kültürünün kadınların kerametini ihlal ederek ahlaki ve insani değerlere saldırdığı çeşitli toplumlarda kadınlar ve kızların kişiliği ve hüviyetini yok etmeye çalıştığı, Batı kültürünün dalga dalga yayıldığı, kadınlar ve kızların haya ve iffet duygularını yok ederek laubaliliği yaymaya çalıştığı bir dönemde Hazreti Masume'yi ve kadınsı kemalatını öğrenmek daha bir zaruret kazanıyor. Hazreti Masume, Kur'an-ı Kerim'in duru muarifinden yararlanarak dönemin bilim ve ilimlerini öğrenmek için eşsiz çabası sayesinde önemli bir rol üstlendi.
O Hazret ağabeyi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için Medine'den Meşhed kentine giderken haya ve iffetinden asla taviz vermeden halkın dini sorularını cevaplıyordu. Hazreti Fatıma Masume ayrıca kendi derin siyasi bakışı ile halkı Abbasi Hanedanı'nın nübüvvet hanedanı ve Ehl-i Beyt'e reva gördüğü zulmü ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın imamet hakkının Ma'mun tarafından gasp edilmesi hakkında aydınlatıyordu. Ehl-i Beyt'in bu eşsiz hanımı haya, iffet, takva, dini ve siyasi görüşe sahip biri olarak günümüz kadınlar için en iyi örnektir.
Bu dönemde Müslüman kızlar için ilim öğrenmek ve fazilet kazanmak, onların gelişmesi ve yücelmesi için hayati bir konu haline gelmiştir. Fakat Batı kültürü insanlık dışı bir yaklaşımla kızları kendilerinin dış görünüşüne, güzelliklerine, süslenmeye ve dünyevi zevklere dalmaya teşvik ediyor. Bu yüzden kültür oluşturan Müslüman bilginler daha fazla çalışmalıdırlar. Hiç şüphesiz kızlar dış güzellik ve süslenmeye meraklıdırlar. Tabii ki İslam dini bu konuyu tenkit etmiyor. Fakat bu konunun toplumun iffetini zedelememesi ve zarar oluşturmaması için gereken sınırlara uyulması ise dini kültürün kırmızı çizgisidir.
Kızların yararlı olan bilgiler edinmek ve ilim öğrenmeleri ise onları batıl işleriyle uğraşmaktan kurtarır. İlim öğrenmek, kendini yetiştirmek ve Allah katına yaklaşmaya çalışmak ile birlikte olunca kadınların konumunu yükseltir. İslam açısından kadının mahremleri, özellikle eşi yanında güzel görünmesi ise kısıtlanmamıştır ve bu konuda aile ve toplumun sağlığına sebep oluyor.
Ehl-i Beyt hanedanında ister erkek ister kız çocukları dini ilimler, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile fıkıh konularında eğitim görmeleri için en uygun ortam hazırlanmıştı ve Hazreti Fatıma Masumu Selamullah Aleyha da bu nimete sahipti. Müslüman ailelerde kız ve erkek çocukların eşit düzeyde dini ve yararlı ilimler öğrenme imkanı ve fırsatına sahip olmaları gerekir. Zira ancak bu şekilde yetişen kadınlar sağlıklı bir toplum yetiştirebilirler.
Thank you.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle hepinizi kutlarken sohbetimizi o Hazretin ziyaretnamesinden bir bölümüyle noktalamak istiyoruz.
Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kız kardeşi. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin halası. Selam olsun sana ey Musa bin Cafer'in kızı. Allah'ın rahmet ve bereketi ve Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sizin sevginizle düşmanlarınızdan uzak durmak, siz Ehl-i Beyt'in hakkını inkar etmemek ve bu konuda tekebbür etmeden Allah'a teslim olmak, onun emirlerini...
بسم الله الرحمن